Ayrım 34.
Alman Sosyalist Partisi'nin en yaşlı lideri Profesör Julius Streicher idi. Başlangıçta profesör de görevinin kutsallığına ve hareketin geleceğine inanmıştı. Fakat daha sonra Nasyonal Sosyalist Demokratik İşçi Partisi'nin aynı sahadaki üstünlüğünü tespit ettiği vakit kendi parti ve işçi cemiyetinin çıkarına yaptığı çalışmalardan vazgeçti. Partisinin taraftarlarını Nasyonal Sosyalist Demokratik İşçi Partisi'ne girmeye zorladı. Çünkü kendisine karşı mücadelede bu parti galip gelmişti. Ortak gaye uğrunda tek cephede mücadele edilmesini arzu ediyordu. Bu karar gerçekten çok önemliydi ve tam zamanında alınmış bir karardı. Parti olarak gösterdiğimiz çalışma sırasında bir dağılma ve parçalanma gibi krizlerle karşılaşmadık. İlk günlerdeki arkadaşlarım merç idareleri sayesinde her şey yine aynı şekilde doğru ve mutlu bir sonuca bağlandı. Bu arada birdenbire bir takım programlar ortaya çıktı. Bu programlar tamamen bizim partinin programından kopya edilmişti. Bizim parti programından kopya edilen fikirler savunuluyordu. Bu kimseler yıllarca uğrunda mücadele etmiş olduğumuz fikirlerden söz ediyorlardı. Nasyonal Sosyalist Demokrat İşçi Partisi'nin eskiden beri takip etmekte olduğu yollar bu kişiler tarafından takip ediliyordu. Bu yeni kurulan partiler Nasyonal Sosyalist Demokrat İşçi Partisi'nin eskiden beri varlığını bildikleri için bu partileri neden kurduklarını açıklamaya kendilerini zorunlu hissediyorlardı. Belki ileri sürülen sebepler ne kadar asil olursa olsun tevil maksadı ile verilen beyanlarda o kadar sahteydi. Bütün bunlara yönelilmesinin tek sebebi parti kurucularının şahsi hırslarıydı. Bu gibi kimselerin gösterdikleri cüret sadece başkalarına ait fikirlere sahip çıkmak şartıyla meydana atılmalarından ibarettir. Fakat böyle bir cürete ancak hırsızlık denir. O sıralarda bu parti kleptomanlarının kendi işleri için ortaya atacakları bir anlayış veya fikir yoktu. Fakat daha sonraları ırkçı devletin parçalanmasını da yaşlı gözlerle izleyenler ve acı duyanlar yine bu parti kleptomanları oldu. Başkalarının güzel sesini taklit etmek için tatlı bir ümit içinde ve devamlı bir şekilde birlikten söz ediyorlardı. Bütün yaptıkları iş feryatları ve bitip tükenmez şikayetleriyle başkalarını yormak, yalnız eskiden ortaya atılan fikirleri aşırmakla kalmamak ve aynı zamanda bu fikirlere yardımcı ve destek olan eski hareketleri de hırsızlama olarak çalmaktı. Bu yeni teşebbüsler başta bulunanların fikri değerleri olmaması yüzünden ümit edileni vermediği için hemen hemen hepsinin önceleri hafife aldıkları işçi kuruluşlarından birine gitmekten memnun kaldıkları görülüyordu. O günlerde ayakta kalmayan tüm kuruluşlar işçi kuruluşlarından birine katılıyorlardı. Bunlar birbirlerine asılmış 8-9 felçlinin bir gladyatör kuvvetine eşit bir kuvvet meydana getireceğini zannedenlerdendi. Belki bu 8-9 felçli arasında bir sağlam kişi bulunabilirdi. Fakat bu sağlam kimsenin de diğer felçlileri ayakta tutmasına kuvveti yetmez ve ileride bu sağlam da diğerleri gibi felçli hale gelebilirdi. İşçi kuruluşları şeklinde meydana gelen yeni kuruluş hiçbir zaman zayıf grupları kuvvetli grup haline getiremez. Tam tersine önceden kuvvetli olan bir grup böyle bir birleşme karşısında zayıf düşer. Zayıfları bir araya getirip kuvvetli bir oluşum meydana getirmek düşüncesi çok yanlıştır. Aslında genellikle ilk zamanlarda hangi şartlar altında meydana getirilmiş olursa olsun aptallık ve korkaklıktan başka bir şey ortaya çıkamaz. Bu tecrübeyle belirlenmiştir. Bundan çıkartılacak sonuç da şudur. Çeşitli zayıf grupların her türlü birleşmeleriyle meydana getirilecek yeni kurulan birçok yanlışlıklarla meydana gelmiş bir idare heyeti tarafından zevk ve idare edileceği için korkaklık ve zaafa teslim edilmiş olur. Ayrıca böyle kurumlarda kuvvetlerin serbestçe hareket etmelerine engel olunmakla en faydalı ve en iyi liderin seçilmesi uğrunda yapılacak mücadeleye de fırsat verilmeyecektir. Bunun sonucu olarak en sağlam ve en iyi fikirlerin üstün gelmeleri de tehlikeye girmiş olmaktadır. Belki bazı grupların birleşmeleri ve ortak çalışmalara girişmeleri faydalı olabilir. Ancak bu faydalı girişim gayet kısa bir süre için ve gayet belirli meselelerle meşgul olmalıdır. Bu durum hiçbir zaman devam etmemelidir. Çünkü böyle bir durum o hareketin kurtarıcı görevinden vazgeçmesine sebep olur. Çünkü hareket yukarıda anlatılan bir birleşmenin içine saplanıp kalırsa kendi yönündeki gelişme imkanını da elinden kaçırır. Demek oluyor ki rakip partiler hakim olmakla, önceden tespit edilmiş hedefe başarı sağlamış bir sıfatla ulaşmak ihtimali de ortadan kalkmaktadır. Dünyada büyük olan her şey birleşmeler tarafından meydana getirilen hararetli mücadeleler sonucunda elde edilmemiştir. Büyük olan her şey daima tek ve galip tarafından elde edilmiştir. İttifaklar kaynakları dolayısıyla gelecekteki parçalanma tohumlarını hatta o güne kadar elde edilmiş iyi sonuçların tamamen kaybedilmesi sebeplerini kendi içlerinde taşırlar. Büyük ve dünyanın altın üstüne getiren manevi yapıdaki yenilikçi hareketler ancak bağımsız ve tek başına olan grup tarafından yapılan dev mücadele sonunda iyi sonuca ulaşmıştır ve ulaşabilir. Dünyayı saran böyle bir hareket hiçbir zaman grupların birleşmeleriyle elde edilemez. Irkçı devlet bir halk işçi meclisinin anlaşmalardan meydana getirilmiş idaresiyle ortaya çıkarılamaz. Ancak ırkçı devlet diğer hareketler arasından kendine yol açmış ve kuvvetini kabul ettirmiş tek bir hareketin aktif iradesi sayesinde kurulur. 14. bölüm Komünist İhtilali ve Savaş. Eski Alman devletinin kuvveti esas olarak 3 şey üzerine dayanmaktadır. Bu 3 esas şunlardır: monarşik şekil, yüksek dereceli memurlar ve ordu. 1918 hareketi devletin monarşik olan şeklini kaldırdı, orduyu tamamen dağıttı ve memurları partilerin pençelerine teslim etti. Neticede devletin otoritesi olan esaslar kökünden yıkılmış oldu. Devlet otoritesinin dayandığı birinci esas kuvvetini halkın katılımından alır. Fakat yalnız bu katılıma dayanan otorite ise son derece zayıftır. Böyle bir otoritenin emniyet ve istikrarı yoktur. Bundan dolayı hükümet etki ve gücünü kuvvetli bir şekilde kurmak zorunda kalır. Demek ki her otoritenin ikinci temel taşı iktidarın etki ve gücündedir. Bu ikinci otorite ilkine oranla daha istikrarlı ve daha emindir. Fakat hemen şunu söyleyelim ki hiç de güçlü ve sağlıklı değildir. Eğer halkın gözünde sevgiyle kuvvet birleşirse ve bu birleşme bir müddet devam ettirilirse, işte o zaman daha sağlam temeller üzerinde yeni bir otorite, yeni geleneğin otoritesi meydana gelmiş olur. Nihayet halkın gözünde sevgi, kuvvet ve gelenek birleştiği takdirde bunlardan meydana gelen otorite sarsılmaz olarak kabul edilir. İşte 1918 ihtilali de bu üç direği yıktı. Gelenekten her türlü otoriteyi çekip aldı. Eski imparatorluğun yıkılması, eski hükümet şeklinin bir tarafa itilmesi, eski hakimiyet işaretlerinin ve imparatorluğun sembollerinin imha edilmesiyle gelenek birdenbire yok edildi. Bunun sonucu olarak devlet otoritesi şiddetli bir şekilde sarsıldı. Hatta bugün devlet otoritesinin ikinci direği dahi ortada yoktur. İhtilali rayına oturtmak için devletin teşkilatlı kuvvetinin en büyüğü olan ordunun dağıtılmasına mecburiyet duyulmuştu. Ordunun kemirilmiş enkazı dahi yenilikçi mücadeleler unsuru olarak kullanıldı. Cephedeki ordular hiçbir zaman kötü durumlara düşmediler. Fakat 4,5 yıl kahramanca savaştıkları yerlerden geri çekilince bu orduları çöküş sahnelerini görmek daha çok yıktı. Nihayet terhis edilecek yerlere ulaşılınca itaat tanımaz oldular. Hiç şüphe yok ki askerlik hizmetini günde 8 saatlik bir hizmet sayan bu asillere dayanarak ve güvenerek hiçbir otorite kurulamazdı. Artık otoritenin sağlamlığını gerçekleştiren ikinci direkte böylece bir kenara atılmış oluyordu. Hareket ilk unsuru, yani halkın gözündeki seviyeyi korumayı başardı ve otoritesini bu sevgi üzerine inşa etti. Halbuki otoritesini oluşturduğu bu temel oldukça çürüktü. Hareket hiç şüphe yok ki bir darbede eski devlet binasını yıkmayı başardı. Fakat bu başarıda rol oynayan şey milletimizin normal bünyesinin hareketten önce savaş tarafından kemirilmiş olmasıydı. Hepsi göz önüne alınacak olursa her millet üç büyük sınıf halinde bir varlık gösterir. Bu üç büyük sınıftan biri seçkin vatandaşlardan meydana gelir. Bu sınıfa dahil olanlar fazilet sahibidirler ve cesaret ve fedakarlık ruhu ile dikkati çekerler. Bu sınıfa karşı olarak diğer bir grup daha vardır. Bu sınıf en kötü kimselerden oluşmuştur. Bu grubun bencil ve çirkin bir yapısı vardır. Bu iki kutup arasında bir orta sınıf vardır ki değerlerine oranla daha geniş olanıdır. Bu sınıfa mensup kimseler ne birinci sınıftakiler gibi seçkin ve cesaret sahibidirler, ne de diğer sınıf gibi bencil ve çirkin bir zihniyetleri vardır. Bir cemiyetin yükselmesi ancak gerçekten en iyi vatandaşlardan meydana gelen sınıfın gayretli ve olumlu çalışmalarıyla mümkün olur. Normal ve muntazam bir gelişmenin ancak orta sınıf mensuplarına hakim olunduğu zaman meydana geldiği görülür. Bu sırada karşı sınıflar yerlerinden kımıldamazlar. Bir kurumun yıkılması ancak en kötü unsurların hükümeti eline geçirmesiyle olur. İşte bu bakımdan büyük bir kitle olan orta sınıf, birbirlerine ters olan bu iki karşı sınıfın çarpıştıkları sırada kendini gösterir. Bu büyük sınıfın her zaman karşıt partilerden birinin zaferine rol oynadıktan sonra galip gelen tarafa boyun eğmesi dikkat çekicidir. Eğer bu sınıf en iyiler galip gelmişse bu en iyilerin çalışmasına engel olmaz. Halbuki uzun süren savaş bu üç sınıfın iç dengesini alt üst etmiştir. Şurası bir gerçektir ki binlerce kez savaşçılara başvuruldu. Cephe için savaşçı arandı. Savaşçı devriyeler çıkartıldı. Gönüllü telefoncular bulundu. Uçaklar için savaşçılar, nehirler aşmak için, denizaltılar için savaşçılar, hücum kıtaları için savaşçılar. Savaş boyunca devamlı bir şekilde gönüllü bulmak gerekti. Bu bitip tükenmek bilmeyen talepler karşısında aynı jest görülüyordu. Sakalları çıkmamış bir delikanlı veya yaşını almış bir adam, vatanseverlikten tutuşan ruh ve kişisel bir cesaret ile en büyük bir görev bilinciyle dolu olarak cepheye atılıyordu. Böyle on binlerce teklif geldi. Sonuçta bu inanç kaynağı da kurudu. Ateşler içine atılıp da ölmeyenler, yaralı olarak sayıları pek az olan imanlı arkadaşlarının yanlarına dönüyorlardı. Halbuki savaşçı denilen bu kimselerden koca koca ordular meydana getirildi. Fakat bu ordular bizim hiçbir işe yaramayan parlamentocularımızın alçakça şuursuzlukları sonucunda barış sırasında küçük bir eğitim dahi görmemişti. Bundan dolayı savaş sırasında ne yapabilirlerdi ki? Cephede yaptıkları tek şey kendilerini müdafaa edemeden tek bir top dahi atmaya fırsat bulamamaları oldu. İşte bundan dolayı Flanders'ta yaralı veya katledilmiş bir şekilde yere serilen 400 bin Alman'ın yerine başkalarını koymak mümkün olmadı. Bunların kaybı yalnız sayıca mühim değildi. Bu kayıp terazinin kötüler lehine eğilmesine sebep oldu. Hayasızlık, cinayet ve korkaklık eskisinden daha ağır bastı. Çünkü savaş boyunca iyi sınıflara bağlı vatandaşlar telef olurken, kötüler grubuna dahil olanlar bu süre içinde telef olma ihtimalinden kendilerini korumuşlardı. İşte bu durum karşısında gönüllü olarak cepheye koşan ve hayatını feda eden kahramanlar Almanların yerlerini o güne kadar gayet ihtiyatlı davranan kurnazlar aldılar. Savaş bittiğinde manzara şöyleydi. Milletin kalabalık orta sınıfı üstüne düşen kan vergisini muntazam bir şekilde hatta fazlasıyla ödemişti. Aynı zamanda en iyi ve seçkin vatandaşların meydana getirdiği karşı sınıf ise diğerlerine örnek olacak şekilde bir kahramanlık göstererek kendini feda etmişti. Diğer karşı sınıf, yani kötü ve faydasız vatandaşlardan kurulu sınıf ise en manasız kanunlardan yararlanarak bu askeri kanunların ciddi bir şekilde uygulanılmayışından faydalanarak maalesef tam kadroyla bugün ulaşmayı başarmıştı. Sosyal yapımızın gayet iyi bir şekilde muhafaza edilen bu çirkef, adi ve gereksiz parçası ihtilal yaptı. Bu işin başarılabilmesinin tek nedeni bu adi hareketi ülkenin en iyi, en seçkin unsurlarının müdahale edemeyeceği ve engel olamayacağı bir sırada harekete geçilmesidir. Çünkü bu çirkin harekete karşı koyacak olan grup ölmüştü. Demek oluyor ki Alman ihtilaline halkçı sıfatı verilemez. Bu şekilde işlenen cinayeti bizzat Alman milleti işlemişti. İhtilali yapanlar asker kaçakları olan alçaklardan, piçlerden ve daha birçok adi kimselerden meydana gelen zalim, edepsiz, yüzsüzlerin grubuydu. Cepheden kanlı mücadelelerden dönenler bu cehennemi savaşın bitişini selamlıyorlardı. Dünyaya geldikleri ülkenin toprakları üstünde tekrar dolaşabilmekten, karılarına ve çocuklarına kavuşmuş olmaktan dolayı büyük sevinç duyuyorlardı. Bu kimselerin ihtilalle ilgileri yoktu ve ortak noktaları da yoktu. Hatta ihtilali sevmiyorlardı. Hele hele ihtilali teşvik edenlerden ve teşkilatını kuranlardan hiç hoşlanmıyorlardı. En zor ve en korkunç şartlar içinde devam eden 4,5 yıllık savaş sırasında onlar parti sırtlanlarını akıllarından atmışlardı. Partileri kuran adamların hepsi onlar için yabancı kimseler olmuşlardı. Hakikaten ihtilal, Alman milletinin küçük bir grubu tarafından, o da çok hafif ve az olmak üzere takdir edilmiş ve benimsenmişti. Bu seven ve takdir eden küçük topluluk ise bu ihtilali destekleyen, yeni devletin şeref vatandaşları için minnettarlık işareti olan petrol kuyularını kabul etmiş bulunanlardan meydana gelmişti. Aslında bu adi herifler de bu devrimi sevmiyorlardı. Onların sever gibi görünmeleri ihtilalin sunduğu imkanlar içindi. Fakat yalnızca halkın sevgisine dayanmak bu Marksçı haydutlar için otoriteyi uzun süre korumaya yetmedi. Devrimi yapan kimselerin devrimin yapıldığı ilk günlerde en çok korkup çekindikleri şey, kendilerinin yarattıkları kargaşalık fırtınasının içinde üstüne bastıkları sağlam ve onlar için verimli olan zeminin birden kayıp gitmesi ve bu gibi durumlarda bir milletin mazisinde çok defa olduğu gibi demir pençeli bir kimse tarafından yakalanıp bir başka yere sürülmek endişesiydi. Bunun için ne pahasına olursa olsun yeni idareye kuvvetlendirmek istiyorlardı. Halk nezdindeki sevgilerinin azlığı yüzünden hemen yeni bir teşkilatlı kuvvet meydana getirdiler. Böylece bu yeni kuvvet sayesinde sağlam bir otorite kurmak arzusundaydılar. 1918 ve 1919 yılı Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ihtilali yapan haydutların elebaşıları üstüne bastıkları verimli toprağın ayaklarının altından kaçacağı sırada kendileri için zayıf bir garanti olan halkın sevgisini kuvvetlendirecek silahlı bir teşkilat bulundurmak çarelerini aradılar. İşte ne kadar gariptir ki militarizm karşıtı olunan Cumhuriyet'in askerlere ihtiyacı vardı. Cumhuriyet'in ilk ve tek temeli olan halkın sevgisi ancak hırsızlar, yan kesiciler, asker kaçakları, kara borsacılar, anarşistler grubunda kök salabilmişti. Biz bu topluluğa kötülerin aşırı ucu adını vermiştik. Bu durum ve şart altında böyle bir çevrede hiç çekinmeden hayatını yeni bir idealin uğruna harcayabilecek bir kişinin bulunabileceğini düşünmeye bile boş bir şeydi. İhtilali yapmış olan sosyal tabaka, yaptığı bu devrimi koruyabilecek askeri sağlamaya kabiliyetli olmadığı gibi kendisi de kendi korkunç eser müdafaadan acizdi. Aynı zamanda bu grup hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bir cumhuriyet idaresine taraftar değildi. Bu haydut topluluğu kendi arzusunu yerine getirmek için cumhuriyetten evvelki devletin teşkilatının kaldırılmasını istiyordu. Bunların parolası hiçbir zaman düzen, asayiş ve Alman cumhuriyetinin sağlam binası olamadı. Bu adi heriflerin tek emeli cumhuriyetin yağma edilmesiydi. İşte bundan dolayı halk temsilcilerinin endişe ve ısrap içinde çıkardıkları müthiş alarm feryatlar bu topluluk üzerine bir etki yapmadı. Tam tersine haydutların halka karşı olan direniş ve sert davranışlarını artırdı. İhtilalin ilk günlerinde bir güven ve inanç yokluğu görülüyordu. Halkın hareketin otoritesinin kaynağını kendi sevgisinden almadığını ve başka unsurlara dayandığını görünce bir karşı koyuş kuvvetine başlayacağı tahmin ediliyordu. Bu mücadele hırsızlığa ve hak iddiasına, hırsızlar ve yağmacılar çetesinin ve hapishanelerden zincirini koparıp kaçmış bir sürü rezil heriflerin işledikleri zulüm ve uyguladıkları baskıya karşı olacaktı. İşte bu sırada bir kere daha asker elbisesini sırtına geçiren, tüfeğini kaptığı gibi güven ve asayişi hakim kılan, vatandaş tahrip edenlere karşı başlarında miğferleri olduğu halde mücadeleye hazır olan Alman gençleri bulundu. Bu kahramanlar bağımsız askerler adı ile bir araya geldiler. İhtilale kin beslemekle beraber onu korumaya ve takviye etmeye giriştiler. Bu hareketleriyle dünyanın en iyi ve en sağlam imanına sahip olduklarını gösterdiler. İhtilalin gerçek tertipçisi ve hareketin dizginlerini elinde tutan kimse Beynelminel Yahudi'ydi. Bu Beynelminel Yahudi o günlerde durumu çok iyi kavramıştı. Alman milletinin Rusya'da olduğu gibi komünizm bataklığının kanlı çamurlarına itilmeye hazır bulunduğunu biliyordu. Alman aydınları ve işçileri ırk birliğinden dolayı birbirlerine çok yakındılar. Halk ve kültür sahibi olanlar birbirlerine büyük çapta nüfuz etmişlerdi. Bu durum Avrupa'nın bütün batı ülkelerinde mevcut iken Rusya'da bu şartlar yoktu. Rusya'da aydınların çoğu Rus milletinden değildi yahut bu aydınlar Rus olsalar bile artık Slavlıklarını kaybetmişlerdi. Savaştan önceki Rusya'da aydın tabaka kendini halka bağlayacak bir ortak bağın var olmamasından dolayı halk tarafından her an yok edilebilirdi. Fakat Rus halkı fikri ve ahlaki seviye bakımından sıfırdı. İşte bir cahiller topluluğu olan Rus halkı aydınlara karşı tahrik edilince Rusya'nın kaderi birden değişti ve ihtilal başarı kazandı. Sonuçta komünist ihtilali galip çıkınca cahil Rus halkı Yahudi diktatörlerin müdafaadan mahrum birer kölesi haline geldi. Yahudi diktatörler ise bu baskı yönetimine halk cumhuriyeti adını verecek kadar sahte ve ustaca hareket ettiler. Almanya'da meydana gelen olayı da anlatalım. Almanya'daki ihtilal ancak ordunun iş idaresinin bozulmasıyla mümkün oldu. Bu arada hemen şunu belirtelim ki ihtilalin ajanları ve orduyu içten yıkan alçaklar cephedeki askerler değildi. Bu adi işi ekonomik ve ünvan ile bu ülkede gerekli bir uzman gibi hayat süren zalim alçaklar yaptı. Gerçi Alman ordusunu takviye eden on binlerce asker kaçakları da vardı. Fakat bunlar kendilerini büyük bir tehlikeye atmadılar ve cepheye arkalarını döndüler. Gerçek bir korkak en çok ölümden çekinir. Cephedeki korkağa ölümün karanlık yüzü bir gün içinde çeşitli şekillerde görünür. Zayıf, korkak, tereddüt içinde olan tabansız kimseler bu durumlarına rağmen görev yerinde tutulmak isteniyorlarsa onlara şunu öğretmelidir. Kaçanın başına korktuğu şey muhakkak gelecektir. Cephede ölmek ihtimal dahilindedir fakat kaçarken ölmek muhakkaktır. İşte askeri kanunun bütün amaç ve anlamı da bu olmalıdır. Özellikle bir kimsenin doğuştan kazandığı cesaret ve fedakarlıklarla bir milletin hayatı uğrundaki büyük kavgayı sonuna kadar idare edebilmek imkanına inanmak gayet güzel bir şeydi. Görevin dikkatli bir şekilde ve kendi arzusuyla ifa edilmesi vatandaşların tüm hareketlerine daima hakim olmuştur. Fakat vasat kabiliyette ve karakterde olan kimseler için bu artık bir hakikat değildir. Bundan dolayı böyle kanunlara sahip olmak şart ve böyle kanunların tam anlamıyla uygulanması çok gereklidir. Gönüllü kahramanlar hakkında askeri kanun doğal olarak önemlidir. Fakat bu kanun daha çok millet sıkıntı içinde bulunduğu bir sırada kendi hayatını topluluğun hayatına tercih eden korkak ve bencil olana karşı etkili ve önemlidir. Bu zayıf karakterli korkak ve bencil kimselerin bu çirkin hareketleri ancak kendilerini korkutan şeyden çok daha şiddetli bir ceza ile korkutmakla önlenebilir. İnsanlara cepheye davet edildikleri vakit, bu davete katılmadıkları zaman onları korkutmak için verilecek hapis cezası işaret etmez. Burada yalnızca merhametsizce verilen ölüm cezası olumlu sonucu sağlar. Çünkü tecrübeyle sabittir ki hapishanedeki hücre cephedeki bir siperden çok daha rahat bir yerdir. Çünkü bu alçakların kendilerince paha biçilmez değerli hayatları hapishanelerde garanti altındadır. Cephede verilen ölüm cezasının kaldırılması ve ırkı idare kanununun kaldırılması durumu alt üst etti. Sonuçta bu kaçaklar ordusu yurt içine yayıldı. Böylece bu kaçaklar ordusu 7 Kasım 1918'de ani olarak karşımıza çıktı ve ihtilali yapan teşkilatı meydana getirdi. İşin doğrusu aranırsa cephanenin bu teşkilat ile bir ilgisi yoktu. Fakat cephedekilerin hepsinin içinde bir barış arzusu yanıp tutuşuyordu. İşte bu arzu hareket için en ciddi ve en büyük tehlikeydi. Barış sağlandıktan sonra ihtilalcileri bir korku aldı. Çünkü cephedeki asker ülkesine dönmeye başlamıştı ve bu askerler acaba ihtilale müsaade edecekler miydi? Yahudi zekası bunun da çaresini buldu. İhtilal birkaç gün normal hareket edecekti. Aksi takdirde bir iki Alman alayı bu hainleri silindir gibi ezer geçerdi. Eğer o günlerde tek bir Alman generali kendi sadık askerlerine o kızıl heriflerin hepsini kurşuna dizmek ve muhtemel direnişleri top ateşiyle yok etme emrini verecek olsaydı, generalin bu küçük ordusu etrafında on binlerce Alman bir anda toplanabilirdi. İpleri elinde tutan Yahudileri bilhassa bu ihtimal korkutuyordu. Bundan dolayı bu alçak Yahudiler ihtilal hareketini gayet sakin bir şekilde yürüttüler. Onlar hareketi bir komünist ihtilali olarak göstermemenin gereğine kanidiler. Bunun için savaş sonrası şartları için riyakar bir çehreyle bu sessizlik ve asayiş rejimi oluşturdukları havasını doğurdular. Sık sık müdahale etmeleri, eski yüksek dereceli memurlara, eski ordu liderlerine başvurmaları bu korkularından ileri geliyordu. Hiç olmazsa bir müddet bu şekilde hareket etmeye ihtiyaç duyuyorlardı. Bu alçak Yahudiler bu manevralarında da başarı elde ettiler. İhtilal, asayiş ve durgunluk unsurları tarafından yapılmayıp, hırsızlık ve yağma unsurları tarafından yapılmıştı. Sosyal Demokrat Parti gittikçe büyümesinden ve çoğalmasından dolayı ihtilalci parti vasfını yavaş yavaş kaybetti. Bunun sebebi partinin ihtilalden başka bir maksat kabul etmesi veya liderlerin yine ihtilalden başka bir maksada saplanmaları değildi. Sebep partide icraata geçecek kabiliyetli tarafların kalmamasıydı. 10 milyon üyesi bulunan bir partiyle bir hareket yapılamazdı. Bu kadar önemli bir ihtilal Liberal Hareketi için artık insanın önünde ve emrinde karşıt bir parti kalmamıştır. Böyle bir parti devamlı bir şekilde şişmesiyle büyük merkezi bir topluluk haline gelmiş, tembel bir kalabalık olmuştur. Yahudi bu durumdan da istifade etmesini bildi. Bu partinin bünyesinden aktif unsurlar çıkardı. Bunları hücum kıtaları halinde teşkilatlandırdı. Yahudi bu kuvvetleri bilhassa müthiş birer saldırı gücü haline getirdi. Böylece bağımsız parti, Spartakist Cemiyeti yani Marksizmin hücum birliklerini oluşturdu. Bunların görevi yıllardan beri bu maksat için hazırlanmış olan Sosyal Demokrat Parti'nin yerini almaktı. Marksizm korkak burjuvaziyi tam manasıyla anladı. Marksçılar eskimiş ve yıpranmış bir nesilden kurulu olup bu siyasi partinin ayaklar altına düşmüş olan itibarının hiçbir zaman ciddi bir engel oluşturmayacağını biliyorlardı. Bundan dolayı Kızıllar burjuvaziyi pek önemsemiyorlardı. Daha önce de söylediğimiz gibi Kızılları endişeye sokan şey cepheden dönenlerdi. Bundan dolayı ihtilal girişiminin doğal gelişmesini bir süre geciktirme gereği duydular. Gelecekteki hücum birlikleri ve Spartakistler bir tarafa itildiler. Bu hareket kavgasız olmadı. Kavgaya sebep aktif hücum birliklerinin ümitlerinin boşa çıkması ve yağmaya devam edememelerinden dolayı çıkardıkları patırtı ve gürültüydü. Ve bu durum hareketin dizginlerini elinde tutan Yahudileri ürküttü. Ancak bundan başka sebepler de vardı. Mesela alt üst olmanın neticesi iki tarafın oluşmasına meydan vermişti. Yani Huzur ve Asayiş Partisi ile kanlı terör grupları karşı karşıya gelmişlerdi. İşte bu durum karşısında burjuvazi bütün kuvvetleriyle Huzur ve Asayiş taraftarlarına teslim oldu. Böylece bu sefil ve içi geçmiş siyasi kuruluş bir iş yapmak fırsatını eline geçirmiş olacaktı. Hiç olmazsa ayaklarını sağlam bir yere basacak, en çok nefret ettikleri fakat nefret ettikleri kadar da korktukları bir kuvvetiyle eşit duruma gelmek imkanına kavuşacaklardı. İhtilali en kötü unsurlardan kurulu bir azınlık yapmıştı. Aralık 18 ve Ocak 19'daki durum buydu. Bu rezil hareketin arkasından bütün Marksçı unsurlar geliyordu. İhtilal ılımlı bir manzara arz ediyordu. Bu hal ise ihtilal fanatik taraftarlarının düşmanlığını çekiyordu. Bunlar silah kullanarak, terör hareketlerine başvurarak resmi dairelere işgale ve ılımlı olanları tehdide başladılar. Bu tehlike karşısında yeni idare taraftarları ile eski idare taraftarları arasında karşı darbecilerin aleyhinde bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma Cumhuriyet'in düşmanları olanların Cumhuriyet aleyhinde bulunmak için teşkilat kurmaları ve başka sebeplerden dolayı Cumhuriyet'in aleyhinde olanların bu mücadelelerinde galip çıkmaları için yardımcı olmalarına yol açtı. Diğer bir neticede eski devlet şekli taraftarları ile yeni devlet şekli taraftarları arasında her türlü kavga tehlikesinin ortadan kaldırılmasıydı. İşte bu son durum hiçbir zaman dikkate alınmadı. Yalnız bu durumu iyi anlayabilenler, onda 9'un ihtilale katılmamış ve yarısından çoğunun ihtilalden nefret eden bir milletin ancak onda biri tarafından yapılan ihtilale katılmayı, bu çirkin hareketin emri altına girmesini anlayabilir. Burjuvazi ve Marksizm ortak sahalar üzerinde birleştiler ve bir araya geldiler. İşte Cumhuriyet'e de bu birleşme ve buluşmadan sonra kuvvetlenmeye başladı. Fakat bu netice bilhassa seçimden önce burjuva partilerini eski monarşik fikirlere geri dönme arzusunu duymaktan alıkoyamadı. Bu şekilde hareket etmek namuslu bir iş değildi. Çünkü burjuvazi çok eskiden monarşi idaresiyle olan ilgisini kesmişti. Daha önce yazdığım gibi ihtilal taraftarları eski ordunun yok edilmesinden sonra devlet içindeki otoritelerini kuvvetlendirmek için kendilerine yeni bir araç bulmaya mecbur kaldılar. Durum öyle gerektiriyordu ki ihtilalciler bu kuvveti ancak kendilerine tamamen zıt bir hayat düşüncesine sahip olanlar arasında bulabilirlerdi. Yahudiler ancak böyle bir çevreden yararlanabilirlerdi. Belki yeni bir orduyu bu şartlar altında ağır bir şekilde kurabilirlerdi ama barış anlaşmalarıyla dışarıdan tahdit edilmiş böyle bir orduyu zamanla manevi bakımdan değiştirerek yeni devlet anlayışının bir aracı haline de getirebilirlerdi. Görev ve itaat kavramlarının aracı kastaki kesilmesinin hareket etmez duruma gelmesinin en ince nedeni terbiyemizdeydi. Tamamen devlet yönüne çevrilmiş olan terbiyemiz milli ruhtan yoksun bulunuyordu. Görev bilinci, emre uyma, görev mesuliyeti ve itaat esasında birer maksat değildir. Tıpkı devletin de aslında bir amaç olmaması gibi. Bunlar bir araçtan ibarettirler ve ahlak ve fizik yönünden iyi donanmış olan insanlardan meydana gelen cemiyetlerin varlığını mümkün hale getirmek ve bu cemiyetlerin devamlılıklarını sağlamak için birer vasıtalardır. Bir milletin gözle görülecek şekilde yenik duruma düştüğü ve birkaç önemsiz kişinin tavır ve hareketleri yüzünden korkunç bir baskının altına girdiği anda bu adamlara boyun eğmek ve aynı zamanda bu duruma düşmeden önce de itaat etmek tam bir deliliktir. Bugünkü burjuvazinin devlet anlayışına göre ateş açmamak için yukarıdan emir alan bir komutan görevine uygun hareket etmiş olur ve ateş etmemekte haklıdır. Çünkü kesin ve körü körüne itaat burjuvalar gözünde kendi milletinin hayatından çok daha değerlidir. Nasyonel sosyalist düşünceye göre önemli ve dikkate alınacak nokta zayıf yöneticilere itaat değil topluluğa karşı itaat etmektir. Böyle bir anda görev milletin huzurundaki şahsi sorumluluktan ibarettir. Eğer bu çirkin ihtilal hareketi başarıya ulaşmışsa bunun en büyük nedeni milletimizin ve daha doğrusu hükümet adamlarımızın bu kavramlardan habersiz olmalarıydı.